Ayrım 12. Kuzgunlar ve Leşler. 3. Cilt. Erol Toy. Sayfa 165. Yaylaktan otlağa, otlaktan koyağa eklenip gelen kaval sesleri Göksu'nu kaynaştırdı. Doyran obasının önünde ilk rastladığı yiğitlerden birine "Tez atlanıp varasın, kesebildiklerince koyun yollasınlar" diye buyurduktan sonra ocak başında eğleşen kocaların yanına vardı. "Koca kazanları çıkartsak ola, ordu gelmekteyse utançlı kalmayalım." "Hele buyurun beyçemiz," dedi Seyran Bacı. "Biz ocakları hazırlatıp hazırlığı düzeriz. Alka evli boyu orduya bile utançlı kalmadı hiçbir zaman. Tasalanmayın." Doyran otağın ardındaki beylik kilerine yürümekteyken yeni yetmelerin en güçlüleri ardı sıra seyirttiler. Kaval sesleri bir menzillik yolda olduklarını duyurduğundan kazanlar kaynamakta, tandırlarla kızaran odunlar etleri cazırdatmaya başlamış bulunmaktaydı. Doyran ocaktan tandıra, siniden sofraya, obadan otağa seyirterek hazırlıkları denetlemekte, çevresinde dolananlara buyruk üstüne buyruk yağdırmaktaydı. Sonunda her bir şeyin hazır olduğu inancıyla beyçelik giysilerini kuşanmaya girdiğinde Bican'ın gözlerine baktı. "Osmanlı bütün görkemiyle konağımıza gelmekte beyim. Umarız sizi utandıracak bir yanlışlık olmadan konukluklarını hoşça geçirtiriz." "Eskiden kadının bizim çocukluğumuzda alka evli konağı Hakan Uğur'undan eksik kalmazdı. Sefere varırken konuklardı Hakan, dönerken bulur gelirdi bizi. Kocalarımız hazırlıklı ve dahi eğitimliydiler. Şimdi unuttular ise suç onlarda değil, bizi unutanlarda. Üstelik gelen aday olsa da henüz Hakan değil. Nice bir kocalmış olursa olsun Süleyman Şah başımızı tutmakta. Ne var ki biz kaygılanmadık. El vurduğun güle, dil vurduğun bülbüle dönmekte. Bundan güvenimiz tam olan da tasamız olsun yakışıksız." "Bunca yıl geçti beyim, bir an olsun gücendirmedin beni. Ne zaman başım sıkışıp ayağına yüz sürmeye davransam başımı göğsünde buldum. Nice kutlu bir kadın imişim ki Osmanlı'ya bir oğul kaptırmakla bunca ödüllendim." "Kutlu olan kutlu kılar kadınım. Sen ki ninemizin ödülüsün, sen ki ödüllüğünü hep sürdürdün. Salt sıkışan olmadın ki sıkıştığımızda ninemizden alamadığımız nice bir miras varsa önümüze döktün. Baba Gregor dahi senin bilin karşısında saygın durdu. Pedro Bilge günlerce seni övdü. Biz nice bir Adem olalım ki güzelliğinden gözlerimiz kamaşıp bilgeliğine saygımızı sunmayalım." "Utandırmayın beni beyim. Neysem ve dahi nice görünmekteysem aynanız olduğumdan öyle. Alka evli boyunun yüce beyi kişiyi utandırmak dilediğinde donatır ki borcunun altından kalkılmaya." "Borçlu olan borç mu verebilirmiş? Hadi kendi kendimizle kavgaya zorlama bizi. Kavallar konuklarımızın yaklaştığını duyurmakta. Biz de karşıcı çıkarıp ağırlayalım" dedikten sonra otağın ortasında dikilmekte olan kocalara yürüdü. "İnalı yanınıza alıp karşılayın gelenleri" diye buyurdu. Türkmen yiğitleri apsatı atlarının üstünde yayladan koptular. Onlar yavaştan inmeye durduklarında haber kavalları konuk sevincine durdu birden. Bican Bey bir süre karşılıklı ilerleyen kavuşma anını kolladı kulaklarındaki namelerden. Sonra yüzünde bir gülücükle Türkmen kocalarını çevresine ay gibi oturtup, "Onca yıl sonra Osmanlı tahtının mirasçısı otağımızı şenlendirecek. Hele Bilece varıp karşılasak iyi olur." Beylerini ikiletmediler, hemen ardına geçip durdular. Yaylanın başına doğru adım adım yürüdüler. Şehzade Selim yanında paşalarıyla yaylanın başında göründüğünde durakladı. Bican'ın üç adım öne çıkarak kendisini hoşlamaya varışından etkilendi. Türkmen paşalarının davranıp attan inmeye durduklarını sezince tümünden önce davrandı. Yetişen Türkmen seyislere atların dizginlerini kavrarken adım adım sokuldu. Kollarını açarak kucakladı Bican'ı. "Beyimiz bunca gelip zahmet buyurdular" diyerek omuzlarından öptü. "Şehzademizin verdiği onuru taşımakla ancak hazırlandık efendim. Sizi sağ esen bulmak mutlandırdı bizi. Konukluğunuzdan mutalandık efendim. Buyurunuz" işaretiyle yol gösterdi. Tümü bir arada harmanlandılar bir an. Türkmen paşaları şehzadeyi izleyerek kucakladılar Bican'ı. Sokullu, Lala Mustafa ve Fat paşalar gördüklerini yinelediler. Birlikte otağa doğru yürüdüler. İbrik, leğen, peşkir koşturuldu. Temizlenip kurulanan onca bin kişi, yuvarlak bakır sinilerin, derin kulplu karavanaların başına çöreklendi. Türkmen görkeminin sultan bağışından kalır olmadığı onaylandı geğirtili doygunluklarda. Ve otağda Türkmen güzelleri buğulu nar şerbetlerini dolandırmaktayken sözü açtı Selim.
İstemediğimiz şeylere zorlandık bey karındaşımız. Yazık ki ardınca yetişemedik. Pederimiz Efendimiz Hazretleri ikinci bir cem olayı istememekteydi.
İstememekteydiler ama kaçınılmazın önünde de duramadılar diye tamamladı Lala Mustafa. Yazık kaçırmayacaktık.
İmdi bütün iş Şah Tahmasp'ın devletimize karşı davranışına kaldı diye söze girdi Sokollu. Karındaşı Elkas Mirza bize sığındığında götürüp bir kalenin beyliğiyle teslim eylemiş idik. Diretecek olurlar ise yeniden İran'a sefer eylemek zorunda kalırız. Oysa Nahçıvan Anlaşması'ndan bu yana bizim niyetimiz yeniden batıya varmak idi. Doğuda ve dahi kendi içimizde uğraşmalarımızdan yararlanan Şarlken, Erdel'de iş karşıtlarmaya çabalamakta.
Bizim onayımız olmaksızın Voyvoda atanmayacağını bildiğinden bizi oldu bittiyle karşı karşıya bırakacak tertipler düzüyor.
Sözde yapılacak bir seçimle bütün eyaletin ayrılıklarını birleştirmeyi kurmakta. Bunu zor bozar gibimize gelir. O yüzden Şah Hazretlerinin yanlış bir davranışta bulunması orduyu Humayun'u kendi üstüne çeker.
Size borçlu saymaktalarsa kendilerini dedi Bican, borçlarını borçlandığınca öderler. Türkmen borçlu kalsın istemez. İstemediğinden bey paşalarımızın da bileceği üzere diye Türkmen paşalarını gösterdi. Sizin yaptığınızca geri verecektir. Hiç kabullenmemek diye bir durum olamaz Paşa Hazretleri. Konuk gelen başımız üstünde yer bulur. Bize bile gelseydi bire değin kırmamız gerekecekti.
Siz devletin uyruğusunuz diye parladı Mustafa Paşa. Hakan buyruğuna karşı gelmez, kabullenmediniz önceden.
Devletin uyruğuyuz, Hakan buyruğuna da karşı gelmeyiz ama kabulleniriz efendim diye yanıtladı bey. Konuk kutsaldır bizde, sözümüz, töremiz ve dahi kanımız ölçüsünde. Ne var ki her bir şeyin töreye uygun yolu bulunur istenende. Hakkını yitirmişin canını kurtarmasını hoş görürüz yine de. Bazılarının olmanın da ölmenin de zamanını bilmesi gerektiğine inansak bile hoşgörümüz zayıftan yana olurdu.
Zayıf değildi dedi Selim. 100.000'e yaklaşık askeri var idi.
Fedai o askerin çoğunun beyleriyle devletin yasal sahibi sizden yanaydı diye gülümsedi Bican. Türkmen yasasına göre tek başına Hakanımız bile karşısında olsaydı bizim yer değiştirmemize neden olur idi. Bu koşullar altında hakkını yitirenin canını kurtarmasına gücenmeyiz. İyi ama devlete karşı çıkan başını pazara sürmüş değil midir? Sürmüş ise yarıda koyup kaçmak yazılı mı?
Dedeniz cennet mekan Selim Han da öyle etmemiş miydi? Üstelik kendiliğinden baş kaldırmış ve dahi kendiliğinden yola girmiş idi. Öyleyken bozulanda Kırım'a değin varmadı mı? Şimdi oradan dolanıp gelmedi mi kulla anlaşarak? Oysa Sultan Bayezid yola kendi çıkmış değil.
Ne demek istemektesiniz diye atıldı Mustafa Paşa.
İstememekle demekteyiz paşam dedi sesini yükseltmeden bey. Sultan Bayezid'in aklından geçmekte miydi baş kaldırıp taht kavgasında sıvanmak? Geçirildi ve dahi zorlandı mı? Ne var ki bunda kusur aramak yanlış. Yeni yasaların yerleşebilmesi için size yer ve dahi zaman gerekliydi. Şimdi 20.000 işe yarar Adem'in Sultan Bayezid ile Bilece İran'a geçtiği söylenmekte. 20.000 bahadır silahşör, Şah'ın ordusuna katılanda Mehmet Paşa'mızın dediği sefer nice bir düzenlenebilir. Bize kalır ise bu bozgunu burada kalana yüklemeye koşulusunuz. Dirlik yasası, yargı, hüccet bir türlü oturtulamamaktaydı. Gayri pek çok kişinin bulaşıklığı öne sürülüp yerinden edilmek kolaylandı. Onca tuvana yiğit iş diye dönmekteydi. Kendiliğinden çekilip gittiler bir yere. Bu boşluk size öyle olanaklar kazandırdı ki biz olsak Sultan Bayezid'i orada kor, buradaki mansıp kavgasına sıvanır idik. Neden derseniz burayı sağlamca tutamaz iseniz oradan geleni engellemek güç olur.
İşe bulaşmış gibi konuşmaktasınız diye tane tane konuştu Sokollu.
İşe bulaşsaydık belki de karşılaşma onurunu başka yerlerde tadar idik paşam dedi gülerek Bican. Sokollu da Mustafa ve Ferhat Paşa ile Selim de irkilip söylenenleri özümsemeye çalışırlarken Beyimiz doğru buyurmaktalar diye söze girdi Piri Paşa. Halka evli boyu cenk davulu dövende 20.000 bağıdır yiğidi tek başına çıkarıverir. Ve dahi bunların her biri bir orduya bedeldirler. İspatı da geçtiğimiz yılların cenklerinde görülmüştür. Korsika adası ile Trablus'u onların yiğitliklerine borçlu olduğumuz hiç unutulmaz. O yüzden kesinleriz ki Türkmen bu işe bulaşmadı. Bulaşsaydı durum değişik olur idi. Ne var ki biz hepimiz verdiğimiz ikrar üzere durmaktayız. Ve dahi ikrarımızı bozsa bozsa savunma zorluğu bozar. Paşalar birbirlerine kenetleniveren Türkmen beylerine baktılar bir an. Söyleyeceklerini şaşırdılar. Selim tümünden önce kendini toplayarak,
''Biz de bunu bildiğimizden otağınıza varıp öğütlerinizden yararlanmayı diledik ya beyim.'' diye gülümsedi.
''Öğüde gereksinen öğüt sunsun olası mı şehzadem? Ancak bildiğimizce üstüne varıldıkça Tahmasp karındaşınızı vermezlenmeye koşulu. Sınırı pekçe tutup pazarlığa açık olunur ise biliriz ki böyle silahlı bir güçten kendileri de rahatsız olacaklardır. Yeter ki savunma zorunluluğunu duymasınlar. Duyduklarında ortak davranmaya koşulusunuz. Düşündüğünüz yasaları hemen uygulamaya girişir ve dahi duruma bir öç havası verirseniz bütün Anadolu'yu karşınıza alırsınız. Bir kez Anadolu'ya kök salan ötesinde kesin kes egemen olur bilirsiniz. Çünkü ötesinde egemen olan eski sancak beylerinin torunlarıdır ki bütünleşme kolay gerçekleşir. Sokollu içten bir saygıyla eğildi Bican'ın önünde.
Beyim dedi, beyim bağışlayınız. Söyledikleriniz bizim de bilmediğimiz gizleri açmakta. Divan üyesi, veziriz. Ne var ki buyurduklarınızın düzeni bizi de şaşırtmakta. Buyurur musunuz, kimin adına konuşmaktasınız?
İlkin boyumuz adına paşam dedi Bican, sonra Türkmen adına, en son Anadolu ahalisi adına. Dilerseniz hepsini bir kıyıya koyun, kendi adımıza konuşmak daha bir sağlam olur diyelim.
Peki, o zaman karşı aldığınız da biz olmaktayız öyle mi?
Siz, birkaç paşa, birkaç çeri olsaydınız sözünüz mü olurdu vezir paşa? Siz yeni düzensiniz. İstemeden koşulduğunuz yere sahiplenmekteyseniz suç sizde değil. Hakanlarımız devleti bizim elimizden almaya sıvandıysa suç kendilerinin de değil. Egemenlik ortak istememekte. Bizden aldığında ne oldu? Devletin ayaklara gereksinimi olduğundan ayakları değiştirdi. Orada sizi suçlu tutmak, sizi karşıya almak neyi değiştirir? Görmekteyiz ki yaşamın akışkanlığı içinde her bir şey değişime uğramakta. Biz gayrı devletin de bizim olmadığını bilerek konuşmaktayız. Ama siz, sizin sanmaktaysanız yanılırsınız. Belirtmek istediğimiz de bu. Ve dahi bu yanılgı içinde öç almaya kalkışır iseniz, o zaman devletin de mülkün de asıl sahibine anlacınızla kalkışmış görürsünüz ki, izninizle asıl dikkat edilmesi gerekeni gözden kaçırırsınız demekteyiz. Sağ olun beyim dedi yeniden içtenlikle Sokollu. Öğütleriniz ışığımız olacaktır. Buyurduklarınızı hiç unutmayacağız. Ve dahi eteğine yüz sürdüğümüzde hakanımıza ileteceğimizden kuşkunuz olmasın. Biz kendilerine iletmiştik ama dedi bey, görmekteyiz ki bazı şeyleri durdurmak olasız. Yorgunluğunuz üzere başınızı ağrıtmayalım, hele dinlenin. Noksanımız olur ise tamamlamaya uğraşırız. Selim vezir paşasının birden dikkat kesilmesinden uyanmış, her sözü içercesine dinliyordu. Şimdiye kendisine öğretilenlerin bir başka yüzünü görmesi dinginliğini arttırıvermişti. Bican'ı zorlamak amacıyla kıpırdanırken ötekilerin kalkıştığını görünce doğruldu. Her biri için hazırlanan otağlara yöneldiklerinde,
''Bundan öte sık sık görüşmekliğimiz gerek bey karındaşımız.'' dedi. ''Devletimizin görüşlerinize gereksinimi vardır.''
''Hakan buyurur, uyruk yerine getirir şehzadem. Hele herkes kısmetine ulaşa.'' Türkmen paşalar divan paşalarıyla şehzadeyi uğurladıktan sonra oturmalarını sürdürdüler. Bican her birine yatağını gösterdikten sonra dönerken otağların çevresinde dolaşan genç irisi yeniçeri çavuşunu gördü. Duraksadı. Gözlerine baktığında bildik bildik gülümsedi. Otağa yöneldiğini görünce ardından gitmeye dayanılmaz bir istek duydu. Sonra olduğu yerde dikildi. Tam bey otağına yaklaştığında bahadırların engellediklerini görerek işaret etti. Onlar gölgeleşirken Türkmen beylerinin yanına döndü. Daha yerine varmadan,
''Sağ olasın bey karındaşımız.'' dedi Piri Paşa. ''Nice zamandır demek isteyip de diyemediklerimizi belirttiniz. Ağzınıza layık.
Bir iyi ders verdiniz ki şehzademize, Geylan Ali Bey'imiz bunca lalalığında veremediklerini söylemekteydiler.
Bizi bilisiz yerine komamalarına neden olur ise seviniriz. İş ki işlendiğimize inanabilsinler. Ve dahi dünyaya nizamat verirlerken, dünyanın da kendilerine nizamat vermekte olduğunu iyice kavrasınlar. Ondan ötesi kolay, elbet uzlaşmanın bir yolu bulunur. Beyler başlarını sallarken Doyran elinde gümüş tepsiyle göründü. Bican bakışlarında erinçle karşıladı karısını. Kımız taslarını ağızlarında parıldattılar. Doyran boşalan tasları yeniden doldurmaya davrandı. Bey sesini çıkarmadan ardından baktı karısının. Öteki beyler Beyçe nineyi anmaktalarken bir işaretiyle yanına sokuluveren Davran kocaya ''Biri kımız tulumunu alıp yetsin.'' diye fısıltıyla buyurdu. Davran koca beyin buyurduğunu anlamaksızın kendisi doğruldu. Otağın iç yanına geçtiğinde dikilip kaldı. Bıyıklarını balta kesmez bir yeniçeri Doyran Beyçe'ye sarılmış durmaktaydı. Elinde parıldayan palası kalktığı anda kulu dondu. Anam diyordu yeniçeri. Oğlum bunca yıl sonra yeniden kavuşmak olası mı? Hem de burada yaylamızda. Bunca tuvana yiğitle diyordu Doyran. Sonra birden büyük bir utançla donup kalmış Davran'ı gördü. Yüzündeki ana gülümsemesiyle peder Gregor'un tüm ikonlarından daha güzel bir yumuşaklığı kaynaştırdığı sesi kulaklarında çınladı Davran kocanın. Oğlumu bilmekte misiniz? Hani bize yüzük yollamış idi birbirimizi tanımakla. Hiç gerekmedi kocamız, kokusundan bilir koyun kuzusunu derdinizle, koyunluğa heveslenmediğimizden inanmaz idik. Nice bir doğruymuş. Daha yanımıza geldiğinde kokusundan tanıyıverdik yavrumuzu. Davran koca yeniçerinin gözlerini ıslak ıslak duydu bakışlarında. Yakıştıramadığını düşünmekteyken burnunun aktığını ayırınca bakışlarını indirdi. Ellerinin tersiyle gözlerini kuruladı. Palasını sokacak yer bulamadı bir süre. Sonra boğuk, hırıltılı ve sümüklü bir sesle ''Beyimiz, kımız tulumunu buyurmaktalar.'' diyebildi. Dördüncü kısım. Gaybi hücrenin ortasına bağdaş kurmuş, kubbenin deliğinden gelen ışığa kitabını ayarladıktan sonra okumaya dalmıştı. Kapının ağır ağır açıldığını duymadı. Rahlesinin üstüne bir başın gölgesi düşünce gözlerini kaldırdı. Karanlıkta kalan kafayı ilkin çıkaramadı, sonra birden Sunguroğlu sabit sipahinin gözlerini tanıyarak doğruldu.
''Hele sipah emmimiz, bunca yolu tepip gelmekte de bir haber salmadan aklımızı başımızdan almakta. Hele buyurun oturun, bir soluklanın. Durun size bir tas su, bir lokma yiyecek koşturayım. Davut Molla'mızın babası emmimiz yetmekte. Kabulde kusur gösterir ise karındaşımız gücenir.''
Söz sağanağından sakınırcasına kollarını kaldırdı sabit. Sakallarına değin kara halkalara belenmiş yorgun gözleriyle sevecen sevecen baktı. ''Oğlumuzun can bir karındaşı gaybi mollamız bizi unutmamış he mi? Bunca borç altında yığılıp gittikten sonra gelmekliğe dermanımız olmamak gerekirdi ya, kişi çaresiz kalanda çare ummakta bağışık.''
''Hele bir oturun efendim, bir soluklanın. Çaresiz dert olmaz buyurmuş eskilerimiz. Doğru bize gelmeniz sevincimizi sonsuz kılmakta.''
Adam bağdaş kurarken çevresine bakındı. Davut'u bulamadığını yeni ayırıyormuşçasına soru dolu bakışlarla süzdü gaybiyi. ''Davut yok mu ola?
Size name göndermek diye çarşıya inmiş idi. Bir kervan bulursa erincinizden kaygılandığını, haber beklediğini bildirecekti.''
Yavrum dedi gözleri dolu dolu sabit sipahi, bizim bir iyice köhnediğimizden bilili sık sık sormadan duramamakta, kendi derdi yetmemekte gibi tümümüzün acısını da sarılıp yüklenmeye devinmekte.
Bağışlayın emmi, yoksa bir yaramazlık mı oldu? Eğer öyleyse birden duyurmayalım karındaşımıza, bize demekle bir sakınca görmekteyseniz o başka.
Hiçbir sakınca görmemekteyiz oğul, siz ki onca yol teptiniz, kadı önüne davamızı görüp beraatımızı kazandınız. Onunla da yetinmeyip nice bir borcumuz var ise temizlediniz. Tohumluğumuzu yeniden sağlayıp bizi bizimle bıraktınız ki yük olmaklığa gerek kalmasın. Ne var ki siz çekilip giden de biz yalnız kaldık. Onca zamandır uğurun uğurun işleyen yara birden irinlendi sanki. Toprağımızda reaya, çevremizde işe yarar adem kalmamış. Adım adım ilerleyen ocaklı zaim kimini sekban yazmış kapısına, kimi çift bozup yollara düşmüş ki deryadan umut beklemeye durmuş. Bir başımıza nice bir toprak sürer, bir nice ekeriz. Yine denedik gücümüzün yettiğince. Size utançlı olmamak amacıyla pulluk tutabileni, tohum sepeleyeni tarlaya sürdük. Ve dahi tamamını olmasa da bir büyük bölümünü ektik toprağımızın. Ekmez olsaydık mı desek, bunca köhnemişliğimize yansak mı bilememekteyiz. Ekine ziyan mı verdiler emmi diye soru verdi Gaybi. Çevre köylerdeki danişmentlerin sürekli yakınmalarını dile getirdiğini sezmeden, söyler söylemez de adamın gözlerinin parıldamasından yanılmadığını anladı. Zarar büyük mü diye sürdürdü. Salt mal olsaydı oğlum diye dövündü ilgin sabit sipah. Ardından yağlığını çıkarıp burnunu sildi. Gözleri buğu buğu. Salt mal olsaydı sözünü etmeye değmezdi. Bir gece koyun sürmüşler. Nice bir başak var ise toptan kemirtmişler. Çekirge ordusu inse böylesi olmaz. Can yitiği mal yitiğini unutturuvermekte. Galibi vurmuşlar güzel yavrum. Öyleyse demleri heder emmi, tasalanmak gerekmez. Varır dava açarız ve dahi başlarından ayaklarına sorumludan hesap sorarız. Hesabı soruldu ve dahi bir güzel verildi benim güzel oğlum diye hıçkırdı sipahi. Başını omuzlarının arasına gömdü. Yumruklarını dizlerine bastırdığında parmak sokumlarının mosmor kesildiğini sezmeden sürdürdü. Kendi palasının üstüne düştü diye bir nice tanık bulup bir nice rüşvetle salıverdilerdi. Amaçlarının öc almak olduğunu anlatamadık. Biz yitirdiğimiz toprakları dava yoluyla yeniden edinerek öteki sipahilere örneklik ettik ya, bunun öcünü almaktalar. Böylelikle ettikleri yanlarına kalsın istemekteler. Küçük oğlumu gömer gömmez yola düştüm. Geldim ki sizden bir akıl alıp bir derman bulayım. Çok bir iyi ettin emmi. Galiba karındaşımız yiğit bir dirlik sahibi olur idi. Yazık, nice oyuna getirdiler bilememekteyiz. Bir başına pek çok kişinin hakkından gelecek gücü var bilirdik. Öyle yetiştirildiğinden gelirdi de Gaybi Molla oğlum. Bir başına bir bölükle savaşmaya itilmiştir. Ne var ki kalleşliği bilmezdi. Ardınca gelip bağladıktan sonra kendi palasıyla kıyılmayı ummazdı. Sonra da kadı anlacına çıkıp pala üşürmeye davrandı. Ayağı sürçüp üstüne düştü diyen yalancıların nice bir alçak olduğundan habersizdi. Ve dahi üstüne üstlük bir adem bilemedim bir bölükle savaşabilir. Ardından basan fazla ise neylersin? Pare pare her paresinden kan şordatmaktan öte ne yapabilsin? Tanrı toprağını nurla donatsın emmi. Bağışla yaranı deştik. Yine bağışına sığınarak bir dilekte bulunsak bizi kırmayacağını umabilir miyiz? Sen diledikten öte molam. Canım yoluna kurban buyur. Demekteyiz ki bunu Davut karındaşımız duymaya... Duyan da nice bir hançerleneceği açık. Bizim yerimizde durasımız kalmamakta. Duyar ise kendi başına bir iş edip bir kez daha acıya boğar bizi. Demektesiniz ki yeni zaimin ademi çok. Kaç kişidir? Nerede iyileşir? Bize aktarmanızda sakınca var mı? Yoksa deyin hele sekbağını sarıcası silahlı ademi nicedir. Yarıdan çoğu Hristiyan olan 40'tan artık sekbağını serdar olduğundan subaşıları da içinde 30'a yakın sarıcası vardır. Yalnız çobanlarının her biri de yaman silahşör olduğundan toptan 100 ademi olduğunu düşünmek yeğdir. Bildiğiniz üzere subaşıların çoğu köylerde reayayı topraklarından kaçırtmaya zorlamaktadırlar. 6 bölük halkının 2 ağası korganın bacaklarında tefecilik istemekteler. Zaimlerinden aldıkları altını yine ona götürmekteler. Bunlar yüzün içinde mi emmi dışında mı? Bir avuçluk kasabada ordu besleyecek değil oğul, tümü bu işte. Öyleyse siz bu işi bana bırakın. Davut karındaşımıza haber vermeden aynı dertten yakınan başka yoldaşlarımız ile bir çaresine bakarız. Yeter ki bize galip karındaşımız için verilen hücceti bağışlayın. Sabit sipahi koynundan çıkardığı yazılı kağıdı Gaybi'ye uzattı. Sonra birden içini boşaltmışçasına sallanıp kaldı. Gaybi'yi seyirtip şadırvandan tası doldurdu, serin suyu dudaklarının iki kıyısından akıta akıta içti sipahi. Yeniden hıçkırdı. Buraya gelirken bir amacım var idi, şimdi her bir şeyimi yitirdim. Hiçbir şeyini yitirmedin emmi, haklısın. Pek bir acı vermişler sana. Ama şimdi oyalanmadan dirliğine varsan iyi olur. Böylelikle Davut karındaşımızı savunma olanağı verirsin bize. Gerekmekteyse seni gelir köyünde buluruz.
Gerekli olanı sen işleyeceksin söz mü yavrum? Buyurduğun gibi küçüğünü yitirdim.
Davut'um tek tutamağım kaldı. Onu da elden çıkarırsam yaşamanın anlamı kalmayacak.
Bize güvenmekteyseniz ötesini düşünmeyin ve dahi görünmeyin Davut Molla'ya.
İyi ki görünmeden seninle konuştum yavrum. Aklımı yitirmiştim sanki. Bunca savaş gördüm, bunca Adem öldürdüm. Hiç böyle olmamıştım. Hem oğlumu hem oğlumu yitirince nedenini düşünmeden yollara düştüm. Yarıda pişmanlık duydum. Varıp bire değin kırmalı, ondan öte sizin bilinize sığınmalıydım diye düşündüm. Sonra kocalmışlığımdan korkmuş olsam gerek kendimi burada buldum. Gayri korktuğumu söylemekten bile korkmayacak denli toparlandım yavrum. Haklısın, Davut duymamalı. Ve dahi bir şey yapılabilecek ise sen iyisini yaparsın. Kuşkum yok, kaygılarımdan sıyrıldım bir iyice.
Güvencinden ötürü sağ ol emmi. Yakında bizden haberi alırsınız. Şimdi tezden yola düşseniz iyi olur. Davut öğrenirse burada olduğunuzu konuşmak diler. Siz de anlatmadan geçiştiremezsiniz.
Birden durakladı.
Atınız azığınız tükenmiştir.
Kuşağından çıkardı bir keseyi, zorla kuşağına soktu sipahinin. Yenileyesiniz ki nice bir sağlam olduğunuzu sizi bitik bekleyenlere ispatlayasınız. Sabit Ağa hıçkıra hıçkıra doğruldu. İmaretu kapısından çıktı. O gider gitmez ayaklandı gaybi. Dişlerini birbirine kenetleyerek hücreleri dolanmaya durdu.
Kamil Çavuş'un sarıca sekman başısı Murtaza Ağa çalımla Yeşua'nın dolabına girdi. Yeşua Ağa'yı görür görmez yerinden fırladı. Elleri kucağında yerlere değin eğilerek karşıladı konuğunu.
Hoş gelmişsiniz Ağa Efendimiz, safalar getirmişsiniz. Uğurlu ayağınız dolabımızın bereketini arttırmıştır. Çavuş Paşa'mızın bir buyruğu mu ola?
İyi bildin çorbacı dedi Ağa. Efendimiz buyurmaktalar ki hesaplaşma zamanı geldi. Neden derseniz Yosef Nasri Efendimiz haber saldılar. Sivas gümüşlerinin mültezimliğini alacaklar imiş. Bu yüzden de tezden altın gerekmekte. Nice bir toplanmış ise Efendimizin katında derlenip merkeze yollanacak.
Daha ürün zamanı olmadığından fazla toplanmış sayılmaz Efendimiz dedi Yeşua. Az biraz daha beklenilse maksada daha yakın bir miktar toplamak olasıydı.
Zaten tümünü istememekteler. İltizam peyini sunduktan öte ürün sununu bekleyecekler. Ne var ise derleyip tezden iletesin buyuruldu.
Hemen Ağa Hazretleri diyerek demir sandığını açtı Yeşua. İçinden çıkardı, kalın sahtiyan ciltli defteri açtı. Size mi sunulacak ne varsa?
Hayır, biz haberciyiz. Efendimiz buyurmaktalar ki Niksar'a değin zahmet buyurula. Öteki sarrafları bilece, üstüme düşeni denk getirmek gerekebilir. Ona göre zorlanacak olanları kararlaştıracaksınız. Zora gelende de bize havale edeceksiniz.
Anlaşıldı Efendimiz, hemen yarın yola düşeriz.
Çok bir anlayışlı ademsiniz çorbacı, sağ olun. Götürebileceğinizi yanınıza alır iseniz Efendimizin gönlünü de hoşnut edersiniz.
Efendimiz veli nimetimizdir Ağa Hazretleri. Biz kendi yağımızla kalsaydık anca boğazımızı beslerdik. Hem de yasa gereği yıllık %10-15 üzerinden. Oysa Efendimizin sayesinde kendi kazancımız da alabildiğini arttı. Biz de kentlerdeki gibi aylığını %30'a yükselttik borcun. Hem daha çok Adem'e yardım eyledik, hem daha çok kazandık. Elbette borcumuzu ödemek dileriz. Biz zamanında ödemez ise kendileri de zamanında yerine getiremezler sözlerini. Nasri Efendimiz bir kez çizerse adımızı bilece çukura düşeriz ki çıkışımız olmaya.
Öyleyse bize izin, daha uğrayacağımız yerler, denetleyeceğimiz köyler vardır. Bazıları söze ve dahi yola gelmemekteymiş. Az biraz canlarını yakalım ki bize karşı durmak bir nice iştir anlasınlar. Sabaha hazır olacağınıza göre 4 sekman yeter mi koruculuğa? Yeter ise burada bırakalım, yetmez ise yol kavşağında ay bastı sarrafıyla buluşturalım ki gönlünüz rahat, yolunuz kolay olsun.
Kişi size dayanan da efendilerim, işinin esen gitmemesi olası değil. 4 silahşor yeterlidir. Bilmektesiniz köylümüz nice bir öfkelense de borcuna ve dahi alacaklısına saygındır. Bir zarar geleceğini sanmamaktayız. Ne var ki yine de gövde gösterisi sonrasında kolaylık görmemizi sağlar.
Oldu. Yanımızdakilerden 4'ünü Talip Ağa'nın hanında bırakırız. Sabah alacasında dolabın önünde buluşur yola düşersiniz. Gayrı onların gecelemesini sağlarsanız seviniriz. Kendileri davranmaya kalmasınlar. Onca zaman uğraşıp kemiğe alıştırdık. Ete diş vuran da huyları değişir. Ya bizden çok istemeye kalkışırlar ya gerektiğinden artık boğarlar köylüyü.
Anladık efendimiz dedi Yeşua. Siz de kalıp lokmalansa bir yudumlansaydınız daha bir sevinirdik.
Biz gece de yolda yürümeye koşuluyuz çorbacım. Kursağımızda lokmanız eksik değil ki. Bu kez olmadı, gelecek gelişimizde borcunuzu anımsatarız.
Yeşua da adam sözünü bitirip dolaptan çıkmadan kuşağından kopardı. Bir kese kuruşu Murtaza'nın kuşağına aktarıverdi. Sekmanbaşı kalın bıyıklarının altında parıldayan ak dişleriyle palasını savurta savurta yürüdü. O gider gitmez defterin üstüne kapaklanarak Kelkit zaibinin işletmeye verdiği altınların faizini hesaplamaya durdu Yeşua.
Başını kaldırdığında akşam karanlığının adım adım indiğini sezdi. Hemen Talip Ahi'nin hanına yöneldi dolabını kapadıktan sonra. Cebindeki kuruşları şıngırdatarak handa beklemekte olan sekbanları ardına taktı. Birlikte kebapçılar çarşısına girdiler. Kebapçı ahisine konukları olduğunu belirttikten sonra evinin yolunu tuttu.
12. ayrımın sonu. Sayfa 183.